ulusal amaçları gerçekleştirmek koalisyonlarıdır. Bu koalisyonların bir amacı siyasal bağımsızlığı sağlamak ise, diğeri de ve belki ondan daha da gücü, henüz var olmayan milliyeti yaratmaktır. B. Tek partili rejimlerin iki değişik tipi. Az gelişmiş ülkelerde tek partili rejimler en yaygın yönetim sistemi olarak görülmekle beraber, bunların hepsini aynı kategoriye sokmak doğru olmaz. Tek partili rejimler tek tip değildirler. Aralarında ideolojik yönden olduğu kadar, iç yapıları, genel politik tutumları ve nihai hedefleri bakımından da bazı önemli farklar bulunduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Bu farkları dikkate alarak, üçüncü dünyanın tek partili rejimlerini başlıca iki kategoriye ayırmak mümkündür. A. Yumuşak, ılımlı tek parti sistemleri. Bu tip rejimler tek parti yönetimini sürekli ve değişmez bir düzen olarak değil, fakat çok partili demokratik hürriyetçi düzene geçişi hazırlayan bir dönem olarak kabul etmektedirler. Demokratik mekanizmanın işleyebilmesi için gerekli ön şartların henüz mevcut olamadığı bilinmekle beraber, kişi hürriyeti kavramına değer tanınmamaktadır. Parti baskı ve şiddet metotlarına başvurmaksızın, kitleleri politik yönden eğitmeyi ve yetiştirmeyi ön planda tutar. Kişi otoriter yönetim altında ezilmeden, hak ve sorumluluk sahibi vatandaş olmanın bilincine erişebilmelidir. Uzun vadede kurulmak istenen totaliter bir düzen değil, fakat kişinin hür bir varlık olarak fikirleri ve eylemleriyle toplumun yönetimine katılma imkanlarına sahip olacağı açık bir düzendir. Bu tip tek parti rejiminin ana çizgileriyle Atatürk'ün liderliğindeki tek parti sistemiyle olan benzerliği gözden kaçmayacaktır. Nitekim bazı yazarlar ve bu arada özellikle Duverger bu benzerliğe işaret ederek 3. dünyanın yukarıda belirtilen nitelikteki partilerini Kemalist tipte tek partiler olarak adlandırıyorlar. Bizim de bu kitabın daha önceki bir bölümünde kısım 1 bölüm 5 Atatürk rejimini incelerken yapmış olduğumuz gözlemler bu yakınlaştırmayı doğrulayıcı yöndedir. Kemalist tipte tek partiler oldukça esnek bir yapıya sahiptirler. Bunların katı bir doktrinleri yoktur. Daha çok ampirik bir yöntem izlerler. Kendi içlerinde değişik siyasal eğilimlere ve tartışmalara yer verirler. Bu tip ılımlı tek partilerin politik ortamın gelişmesi ve halkın aktif bir katılmaya hazır hale gelmesiyle ortaya çıkacak başka partilerin çekirdeklerini kendi içlerinde taşımakta oldukları söylenebilir. B. Katı tek parti sistemleri. Yumuşak veya ılımlı tek parti rejimlerine karşılık katı tek parti sistemleri tek partililiği geçici bir dönem olarak değil fakat sürekli bir yönetim sistemi olarak benimsemişlerdir. Parti toplumun öncüsüdür ve hep tek öncü olarak kalacaktır. Kapalı bir elit grubundan meydana gelen yönetici kadro, iktidar dizginlerini günün birinde elinden bırakmak veya başka gruplarla paylaşmak niyetinde değildir. Bu nitelikte tek parti rejimlerine daha çok bağımsızlıklarını savaş yoluyla elde etmiş olan ülkelerde rastlandığını belirtmek gerekir. Tekelci bir otokratik rejim kuran bu tip partiler genellikle katı bir doktriner, faşist veya Marksist-Leninist eğilimli temele dayanırlar. Bunlar ileride yönetime katılmaya hazırlama amacıyla kitleleri politik bakımdan eğitmekten çok onları şartlandırma yoluna gitmektedirler. Öte yandan ılımlı tek parti rejimlerine oranla bunların baskı ve şiddet metodlarına başvurma eğilimlerinin daha kuvvetli olduğu görülüyor. Bu eğilimin belirgin bir örneğini Gine Başkanı Sekou Touré'nin şu sözlerinde bulmak mümkündür. Eğer halkın yararı uğruna 1000 kişinin, 2000 kişinin öldürülmesi gerekiyorsa, kitlelerin şeref ve haysiyet içinde mutlu olarak yaşamalarını sağlamak için bunu hiç tereddüt etmeksizin yaparız. Fanatizme varan bir devrim heyecanını yansıtan bu görüşün sık sık uygulama alanına aktarıldığı pek söylenemez ise de, yetkili bir lider tarafından açıklanan bu düşüncenin, katı tek parti rejimi ile yumuşak tek parti rejimi arasında politik tutum ve davranış yönünden en önemli farklardan birini ortaya koyduğu kabul edilebilir. 5. Az gelişmişlik ve hürriyet sorunu, genel değerlendirme. Az gelişmiş ülkelerde insan haklarına ve temel hürriyetlerine dayanan bir düzenin kurulması sorununu değişik faktörler açısından ve zaman bakımından kısa dönemde ve uzun dönemde ele alarak incelemek gerekir. Bugünkü aşamada genel görünüm pek iç açıcı değildir. Az gelişmiş toplumlarda genellikle henüz insan haklarından ve gerçek bir hürriyet düzeninin varlığından söz etmeye imkan yoktur. Bu ülkelerin bazılarında kişi hürriyetlerinden bir ölçüde yararlanan küçük bir mutlu azınlık bulunabilir. Siyasal demokrasiyi uygulamaya çalışan bazı ülkelerde olabilir. Fakat büyük kitlelerin yoksulluk içinde yüzdükleri toplumlarda, daha başlarda da söylediğimiz gibi bir hürriyet ortamından herhalde söz edilemez. Az gelişmiş ülkeleri toplu olarak ele aldığımız zaman, bunların şimdiki durumunu bundan 100 ya da 150 yıl önce kapitalizmin ilk döneminde hızla sanayileşmekte olan batılı toplumlardaki yoksul emekçi yığınlarının durumuna benzetebiliriz. Ancak bu toplumlarda zamanla emekçi kitlelere sosyal ve ekonomik hakların tanınması, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerinin benimsenmesi ve nihayet refah devleti kavramına ulaşılması sonucunda sınıflar arasındaki uçurum da ortadan kalkmış ve çalışan kitleler milli gelirden gittikçe artan bir pay almaya başlamışlardır. Acaba az gelişmiş ülkeler bakımından aynı yönde bir gelişmenin dünya çapında kendini göstermesi beklenemez mi? Günümüzün şartları bu konuda fazla iyimserliğe yer bırakmıyor. Sosyal adalet ve eşitlik ilkelerinin dünya ölçüsünde gerçekleşmesinin bir ülkenin milli sınırları içinde gerçekleşmesinden çok daha güç olduğunu kabul etmek zorundayız. O halde az gelişmiş ülkeler hep yoksulluk ve dolayısıyla hürriyetsizlik içinde yaşamaya mahkum mudurlar? Bu mahkumiyet kararını bugünden kesin olarak vermek de herhalde doğru olmaz. Uzun dönemde her şeye rağmen az gelişmiş ülkeler bakımından bazı gelişme imkanlarının ve ümit kapılarının açık olduğu söylenebilir. Bu imkanlar başlıca iki şartın gerçekleşmesine bağlı görünüyor. Birinci şart ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır. Az gelişmiş ülkeler her şeyden önce ekonomik yönden kalkınma ve yoksulluk çemberini kırmak zorundadırlar. Asgari bir hürriyet ortamının yaratılabilmesi için bu ülkeler halklarının hiç değilse sefalet çizgisinin üstüne çıkmaları gerekir. Kalkınma stratejilerini seçerken ekonomik ve sosyal yapılarını değiştirmeyi ön planda tutmalıdırlar. Az gelişmiş ülkeler için elverişli olabilecek ekonomik plan modellerine bundan sonraki bölümde değineceğiz. Bu ülkeler kalkınma yolunda her şeyden önce kendi çabalarına güvenmek zorunda olmakla beraber uluslararası kuruluşlarında, UNCTAD, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı gibi, şimdiye kadar olduğundan daha geniş bir anlayış göstererek, özellikle dış ticaret alanında alacakları tedbirlerle yoksul ülkelerin gelişmesine yardımcı olmaları gerekmektedir. İkinci şart, demokratik düzene geçiş ortamının hazırlanmasıdır. Üçüncü dünya ülkelerinin birçoğunda, klasik demokrasinin bütün kurumları ve kurallarıyla uygulanabilmesinin imkansız değilse bile son derece güç olduğu biliniyor. Fakat mesele demokrasinin bir bütün halinde ve birdenbire kabulü değildir. Bu iş aşamalı olarak yapılabilir. John Strachey'nin de belirttiği gibi, demokrasiyi ya hep ya hiç uygulamamak diye bir şey söz konusu olamaz. Nitekim batılı ülkelerde de demokratik kurumlar birbirine değil, tarihi bir gelişme süreci içinde birer birer oluşmuş ve yerleşmiştir. Az gelişmiş bir ülkede çok partili düzen ve genel oy esasına göre seçilmiş bir parlamento bulunmayabilir. Ancak parlamenter demokrasinin bulunmayışı, hukuk devleti ilkesinin benimsenmemesini ve insan haklarının tanınmamasını gerektirmez. Şurasını kesinlikle belirtmek gerekir ki, az gelişmişlik insan haklarının ve temel hürriyetlerinin çiğnenmesinin bir mazereti olamaz olmamalıdır. Bir ülkenin gelişme düzeyi ve mali kaynakları, o ülkenin bütün insanlarına ekonomik ve sosyal hakların hemen tümüyle sağlanması bakımından yeterli olmayabilir. Nitekim uluslararası sözleşmelerde de bu alanda bir esneklik tanınmaktadır. Fakat başta yaşama hakkı olmak üzere kişi dokunulmazlığı, işkence yasağı, İnsanlık dışı ve aşağılatıcı ceza yasağı, keyfi tutuklama yasağı, savunma hakkı gibi bir takım temel insan haklarının tanınmasının ve güvence altına alınmasının, toplumun ekonomik gelişme düzeyi ile hiçbir ilgisi yoktur. Az gelişmişlikten kurtulma gerekçesi, bu temel hakların askıya alınmasını veya açıktan açığa çiğnenmesini haklı gösterecek bir gerekçe sayılamaz. Kaldı ki diktatörlük rejimlerinin şimdiye kadar hiçbir soruna çözüm getiremediği de görülmektedir. Şu halde az gelişmiş ülkelerde klasik demokrasinin uygulanması sorunu ile insan haklarına saygı temeline dayanan bir düzenin kurulması sorununu birbirinden ayırmak gerekir. Birinci hedefe ulaşmak uzunca bir zaman alabilir. Tek partili sistemlerde bunun gerçekleşmesi, ülkeyi modernleştirme fonksiyonunu üstlenen tek partinin ekonomik kalkınmayı sağlamanın yanı sıra, kitlelerin politik yönden eğitilmesini de başlıca amaçlardan biri olarak benimsemesine bağlıdır. Buna karşılık ikinci hedef, uzun süre beklemeyi gerektirmeyen ve yönetici kadroların iyi niyetine bağlı olarak fazla gecikmeden sağlanabilecek olan bir hedeftir. 6. Türkiye'nin özel durumu. Genel olarak incelediğimiz az gelişmişlik ve hürriyet sorunu çerçevesi içinde Türkiye'nin durumunu ayrıca ele almak ve bazı noktaları belirtmekte yarar vardır. Türkiye yukarıda açıkladığımız ölçülere göre az gelişmişler kategorisine giren bir ülkedir ve diğerleriyle birlikte birçok ortak nitelikleri paylaşmaktadır. Tarım ekonomisinin ağırlık taşıması, endüstrileşmede gerilik ve dengesizlik, adam başına düşen milli gelir düşüklüğü, hızlı nüfus artışı, ticaret sektörünün şişkinliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik vesaire. Ortak nitelikler incelendiği zaman bunların daha çok ekonomik alanda kendini gösterdiği göze çarpar. Türkiye henüz ekonomik sorunlarını çözememiş, belli bir ölçüde gelişmekle beraber dengeli bir kalkınma yoluna girememiş, yapısal değişimini gerçekleştirememiş ve bu yüzden çeşitli sorunların ağırlığı altında ezilen bir toplumdur. Az gelişmişliğin kıskacını kıramayan diğer ülkelerle en çok bu noktalarda birleşir ve benzeşir. Fakat Türkiye öteki tipik az gelişmiş ülkelerle bazı ortak nitelikleri paylaşmakla beraber birçok noktalarda da onlardan ayrılmaktadır. Bu farklılıklar özellikle politik ve sosyokültürel alanlarda kendisini açıkça gösterir. Her şeyden önce Türkiye bağımsızlığına yeni kavuşmuş bir ülke değildir. Yüzyıllara dayanan bir devlet tecrübesi vardır. Bu bakımdan sömürgelikten yeni kurtulmuş, milletler arası hayata gözlerini yeni açmış ülkelerle kıyaslanamaz. Ve yine bu bakımdan az gelişmişler kategorisine giren diğer ülkelerin pek çoğuna kıyasla daha üstün bir siyasal kültüre sahiptir. Öte yandan Türkiye milli bütünleşmelerini gerçekleştirememiş, henüz millet yaratma çabası içinde bulunan yeni ülkelerden farklı olarak bu aşamayı çoktan geçmiş bulunmaktadır. Bağımsızlığına yeni kavuşmuş ülkelerin birçoğunda milli bütünlüğü sağlamanın en başta gelen ve en güç problemlerden biri olduğunu yukarıda görmüştük. Bu toplumlarda devlet kurulmuştur fakat henüz millet ortada yoktur. Etnik bakımdan dil, din, gelenek vesaire bakımından bölünmüş, parçalanmış kitleler vardır. Devlet milleti yaratabilme çabasındadır. Bizde ise devlet büyük çoğunluğuyla kaynaşmış, türdeş, millet olma bilincine sahip bir topluma dayanmaktadır. Türkiye siyasal modernleşme yolunda da diğer az gelişmiş ülkelerin çoğuna kıyasla hayli ileride sayılır. Hükümet mekanizmasının rasyonelleşmesi, kurumlaşma ve örgütlenme alanlarında özellikle 1961 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra kaydedilen gelişmeler küçümsenemez. Bunun yanında ülkenin yetişmiş insan ve teknik personel kadrosu bakımından bu kadro henüz yeterli olmaktan uzak bulunmakla beraber az gelişmiş ülkelerin birçoğuna oranla daha avantajlı durumda olduğu da bir gerçektir. Nihayet Türkiye'nin tek parti aşamasını geçirmiş olduğu da unutulmamalıdır. Atatürk'ün liderliğindeki tek parti döneminde yapılan devrimler Türkiye'yi çağ dışı bir toplum olmaktan çıkarmış ve çağdaş uygarlığın eşiğine getirmiştir. Bu dönemde yapılan devrimlerin sadece üst yapıyı etkilediği ve altyapı değişikliklerini gerçekleştiremediği ileri sürülebilir. Belki bu anlamda bir bitmemiş devrimden de söz edilebilir. Fakat bu konuda ileri sürülen görüşlerdeki gerçek payı ne olursa olsun, bunlar Türkiye'nin otoriter tek parti aşamasını geride bıraktığı gerçeğini değiştirmez. Tamamlanmamış olan devrimleri hürriyet düzeni içinde Kemalist yöntemin dinamizmini canlandırarak tamamlamak mümkündür. Sosyal ve ekonomik yapı değişimini anayasanın demokratik çerçevesi içinde gerçekleştirmek belki güçtür fakat imkansız değildir. Az gelişmişlikten kurtulma ancak daha hızlı bir ekonomik kalkınmanın sağlanması, sanayileşme ve dış bağımlılıklardan kurtulma ile gerçekleşebilir. Türkiye'nin öteki az gelişmiş ülkelerin birçoğuna kıyasla daha büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Ama denecektir ki bugün Kemalizm ilkelerinden sapmalar olmaktadır. Anayasa tam olarak uygulanmamaktadır. Sosyal ve ekonomik yapı değişikliklerine karşı çıkan güçler vardır. Ayrıca yönetici kadroların yetersizliğinden, inançsızlığından ve bu güçleri desteklediğinden de söz edilecektir. Ancak bu ters görüntüler ve olumsuz etkenler bütün çıkış kapılarının kapanmış olduğu anlamına gelmez. Bir ülkede belli bir zamanda iş başına gelen yönetici kadroların yetersizliğini, demokratik sistemin yetersizliğine bağlamamak gerekir. Bütün mesele anayasanın öngördüğü hürriyetçi demokratik düzenin ve sosyal devlet ilkesinin tam olarak uygulanmasını sağlayabilmektir. Bu da her şeyden önce halkın siyasal bilinçlenmesinin yaygınlaşması ve hızlanması ile mümkün olabilir. Son yıllar içinde bu alanda da olumlu gelişmelerin kendini gösterdiğinden söz edilebilir. Kolay ve kestirme gibi görünen fakat sonu nereye çıkacağı belli olmayan yollara sapmaksızın daha adaletli bir toplum düzeni yaratmak, insanı insan yapan hürriyetlerden vazgeçmeksizin ekonomik kalkınmayı sağlamak ve az gelişmişliğin çemberinden kurtulmak, Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması, halkın sosyal uyanışına ve siyasal katılmanın genişlemesine bağlı olduğu kadar, hürriyete değer tanıyan aydınların inançlı çabalarına da bağlı bulunmaktadır. 4. Bölüm: Kamu Hürriyetleri ve Ekonomik Sistemler. Hürriyetler düzeninin çeşitli siyasal rejimlerle ve değişik gelişme düzeyindeki toplum yapıları ile ilişkilerini ve bunlarla bağdaşma ölçülerini inceledikten sonra, aynı yolda bir incelemeyi ekonomik sistemler açısından yapmamız yerinde olacaktır. Burada da karşımıza çeşitli sorular çıkar. Acaba toplumun ekonomik yapısı ile siyasal yapısı arasında bir bağ var mıdır? Siyasal liberalizm ile ekonomik liberalizm arasında zorunlu bir ilişki olduğu ileri sürülebilir mi? Yoksa aksine bu ikisi birbirinden tamamen ayrılırlar, hatta birbirleriyle zıtlaşırlar mı? Planlı ekonomi ile demokrasi ve hürriyet rejimi bir arada bulunabilir mi? Değişik plan modelleri ile kamu hürriyetlerinin bağdaşma ölçüsü nedir? Bir kısmı günümüzde hala tartışma konusu olan ve çoğu zaman ideolojik tercihlere göre renklenen bu soruların cevaplarını mümkün olduğu kadar objektif verilere dayanarak araştırmak zorundayız. 1. Kişi hakları doktrini ve ekonomik liberalizm. Meseleyi önce tarihi perspektif içinde ele almak gerekir. Gözlerimizi geriye doğru çevirdiğimiz zaman 18. yüzyılda siyasal düşünce alanında olduğu gibi ekonomik düşünce alanında da yeni fikir akımlarının ortaya çıktığını görürüz. Bir yanda mutlak siyasal iktidara karşı bir tepki belirirken öte yandan da ekonomik alanda devlet müdahalesine karşı bir tepki belirmektedir. Bilindiği gibi o zamana kadar Avrupa'da hakim olan ekonomik sistem merkantilizmdir. Milletlerin zenginleşmesini her şeyden önce mümkün olduğu kadar fazla altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin toplanmasında ve bunların ülke dışına çıkmasının önlenmesinde gören merkantilizm, bugünkü deyimle geniş ölçüde müdahaleci ve güdümlü bir ekonomik siyaset taraflısıydı. Bunun yanında gene o dönemde iktisadi faaliyetleri katı bir disiplin altında tutan korporatif rejimin yürürlükte olduğu da unutulmamalıdır. İşte bu ekonomik düzene karşı 18. yüzyılın ortalarından itibaren Fransa'da fizyokratların öncülüğünü yaptıkları yeni bir doktrin ortaya çıkar. Fizyokratların getirdikleri fikirler arasında bizce en önemlisi şudur: toplumun ekonomik hayatı bakımından kendiliğinden oluşan bir tabii düzen vardır. Dışarıdan hiç müdahale edilmediği ve bütün insanlar iktisadi faaliyetlerinde tamamen serbest bırakıldığı takdirde bu tabii düzen mükemmel olarak işler. Yeter ki herkese kendi menfaatini gerçekleştirmek hususunda tam bir hürriyet tanınsın ve devlet de düzenin temel taşı olan mülkiyet hakkını korumaktan başka hiçbir işe karışmasın. Böylece kendiliğinden gelişecek olan bu tabii, hatta bazılarına göre ilahi düzen, herkes için her bakımdan iyidir, hayırlıdır ve kanun koyucu tarafından yaratılabilecek yapma düzenlerden kat kat üstündür. Fizyokratların bu görüşleri daha sonra Adam Smith'ler, Ricardo'lar, Malthus'lar tarafından ele alınarak işlenecek, metafizik unsurlardan arınarak geliştirilecek ve klasik liberal ekolün ana tezi haline getirilecektir. Liberal görüşlerin ortaya çıkışı ve gelişmesi aslında ekonomik olayların gelişmesini çok yakından izler. Bilindiği gibi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'nın ekonomik hayatında köklü değişmeler ve yenilikler kendini göstermeye başlamıştır. Bilim ve teknik alanındaki ilerlemeler sonunda üretim tekniği de ilerlemiş, makineleşme ortaya çıkmış, endüstri hareketi yepyeni bir hız kazanmıştır. Kapitalizm artık kuruluş halindedir. Liberal akım bu kuruluşun yayılma ve gelişme teorisini getirir. Ekonomik faaliyetlerin motoru kişisel menfaattir. Kişi kendi menfaatini gerçekleştirme peşinde koştuğu zaman genel menfaatin gerçekleşmesine de dolayısıyla yardım etmiş olur. Bir görünmez el bu hayırlı sonucu sağlayacaktır. Üretimi, tüketimi, yatırımları, fiyatları, dengeyi, gelişmeyi, kısaca her şeyi hep bu görünmez el, yani ekonominin tabii kanunları otomatik olarak düzenler. Devlete düşen bu tabii kanunların spontane işleyişine müdahale etmemekten ibarettir. 18. yüzyılın sonlarına doğru bu ekonomik doktrinlerin siyasal düşünce üzerinde geniş ölçüde etkili olduklarını görüyoruz. Fransız ihtilalinden sonra toplanan meclislere özellikle fizyokratların görüşleri hakim olmuştur. Bunun sonucu olarak da siyasal hürriyetlere ekonomik hürriyetlerin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu inancı zihinlerde yer etmiştir. Başta 1789 bildirisi olmak üzere, ihtilalden sonra Fransa'da yayınlanan çeşitli bildiriler bu inancın açık ve belirli izlerini taşırlar. Kişinin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez tabii hakları arasında mülkiyet hakkı, ticaret ve sanayi hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti gibi ekonomik haklar ve hürriyetlerde yer almaktadır. Ve bunlar vicdan, düşünce, söz, kanaat vesaire gibi temel hürriyetlerle tamamen aynı planda yer alınmakta ve aynı değerde sayılmaktadır. Burada insanı devletin sultasından kurtarmak ve hür kılmak için onu sadece siyasal yönden değil, fakat ekonomik yönden de dokunulmaz bazı haklarla donatmak gerektiği fikri açıkça belirir. Siyasal liberalizmle ekonomik liberalizmin birbirinden ayrılmaz olduğu yolundaki görüş 19. yüzyıl içinde daha da güçlenecektir. Bentham, Spencer, G.S. Mill ve Benjamin Constant gibi bu yüzyılın ünlü ferdiyetçi düşünürleri, hürriyetin ancak liberal kapitalist bir çerçeve içinde var olabileceği tezini dogmatik bir kesinlikle savunurlar. Şurası muhakkak ki, hiçbir zaman bırakınız yapsınlar sloganı bu dönemde olduğu kadar yükseklerde dalgalanmamıştır. 2. Siyasal liberalizmle ekonomik liberalizmin ayrılışı. Klasik liberal doktrinin dayandığı esasların sağlamlık derecesini görmek için çok beklemek gerekmez. Hızla gelişen olaylar bu doktrinin temelindeki çatlakları kısa bir zaman içinde ortaya çıkarmıştır. Hele ekonomik hürriyetle siyasal hürriyetin mutlaka kol kola yürüyeceği iddiasının gerçeğe uymadığı daha da kısa bir zamanda anlaşılmıştır.